Ayrım 32, sayfa 277. Savaş Gelinleri, Helen Bryan. Bayan Cohen iç çekti ve odadan ayrıldı. Francis bir kere kızları kaçış yolundan kıyıya götürüp oradan da kanalı geçirmeleri için direnişe para ödeyebiliriz dedi hızlıca. Ama yetkililer onları hemen geri gönderir. Tabii haberleri olursa. Ama kıyı savunma bölgesi geçilmez ki. Evangeline söz aldı. Hayır değil, hükümet de bu yüzden Nazilerin içimize sızmalarından bu kadar endişeli. İnsanların kıyıdan kırsala ulaşmak için yüzlerce yıl önce kullandığı bir yol bulduk. Eski kaçakçıların kullandıkları bir kıyı mağarası tünelle iç bölgeye bağlanıyor. Yetkililerin oradan haberi olmadığını düşünüyoruz çünkü resmi haritalarda yok. Sadece burada. Kağıt rulosundan Alice'in babasının haritasını çıkarıp mutfak masasının üzerine yaydı. Bu harita 20 yıl önce kasabanın tarihe de ilgi duyan papaz tarafından çizilmiş. Adam birkaç yıl evvel öldü, haritayı da kızından başka kimse bilmiyor. Yani dedi Rachel haritaya bakmak için eğilerek. Francis Sussex sahilinde bir noktayı işaret etti. Kaçakçılar buradan Fransa'ya gidip gelmişler. Evangeline tüneli nasıl keşfedip incelediklerini açıkladı. Saint Gabriel'e kadar uzandığını, çocuklar sahile getirilebilirse geçidin hala kullanılabileceğini söyledi. Başarmak biraz zor görünüyor diye mırıldandı Rachel. Gerçi bazı şehirlerde Yahudilerin lağımlardan bile kaçtığını duyduk. O da imkansız görünmüştü. Haritaya daha yakından bakmak için eğildi. Bu hiç işe yaradı mı diye sordu şüpheyle. Hem de nasıl? Hükümet kaçakçılık çetelerini asla bitiremedi. İnsanlar sanayi devrimi gelince deniz yolu kaçakçılığını bıraktı. Bu muhtemelen var olan tek harita. Kaçakçıların kullandığı zaman da yol oldukça tehlikeliymiş. Sahil güvenlik sürekli tarama yapıyormuş ve gümrükçüler yakalanan kaçakçıları asmak için hazır bekliyorlarmış. Kaçakçılar yine de paçayı kurtarırmış. Tamam, bizim mağara şurada da Fransa kıyısında nereden harekete geçilecek? Almanlar her yerde. Francis ve Evangeline'in özgür Fransa albayını tavlama yatırımları karşılığını bulmuştu. Francis Hava Kuvvetleri'nin denizdeki kurtarma çalışmaları Pluha'daki dik kayalıkların kenarında Dover gibi bir yerde yapılıyor. Almanların tam burunlarının ucunda. Rachel'ın tereddütte kaldığı belliydi. Kanalı küçük bir tekneyle geçmek tehlikeli, hatta neredeyse imkansız. Mayınlar var, denizaltılar var. Muhtemelen bir Fransız ya da İspanyol balıkçı kaptan bulunur. Adam riskleri ölçüp neler yapabileceğine karar verir. Kıyıya geri dönebileceğine ya da başka bir yerde kıyıya çıkabileceğine garanti yok. Bir de çocuklar geceleyin bu mezardan mı çıkacak? Doğrudur. Peki sonra? Sanırım bir araba onları bekler. Benzin karneyi de verilmesine rağmen deposu dolu olur değil mi? Aslında evet. Tabii bize kimin yardım ettiğini bilmesen daha iyi olur. Tanrı Bernie'yi ve kara borsayı korusun diye düşündü Francis. Rachel tatsız bir yüzle gülümsedi. Anlıyorum. Sonra... Evangeline derin bir nefes alıp Tanya'nın çocukları gizlemek için sunduğu önerileri anlattı. Onlara karneler bulunacaktı. Bu fazla basit çözüme çok şaşıran Rachel gözlerini ona dikti, sonra başını salladı. Tanya haklı olabilir. Kız kardeşim, belki bir düşüneyim. Kızların kim olduğunu veya nereden geldiklerini kimseye çaktırmamak lazım. O zaman kimse onları ele veremez. Biraz düşündü. Kardeşim Judith ve kocası David'in Tottenham'da 10 çocuklu geniş bir aileleri var. Bertha, Judith'i tanımıyor ve bu Bethnal Green mahallesini nadiren terk ediyor. Bu yüzden Tottenham'daki Yahudi cemaatinde bulunan kızları duyması pek mümkün değil. Judith'e David'le ikisinin iki sığınmacı çocuk almaya istekli olup olmadıklarını soracağım. Ne isimlerini ne de nereden geldiklerini öğrenebileceklerini söyleyeceğim. Sadece Tani ve biz kim olduklarını, nerede olduklarını bileceğiz. Ama bunda bir risk var, alırlar mı? Evet, Yahudi çocuklar için ben böyle düşünüyorum. David'in Lodz gettosundaki kuzenleri Nazilere esir düşmüş. David de. Tani'nin kim olduğunu bilmemeleri işimize yarar. İkisinden biri tutuklanırsa, bombalamalardan sonra anne babasını kaybeden iki çocuğu yanlarına aldıklarını söyleyebilirler. Bence Tani haklı. Yetkililerin Yahudilere duyduğu ilgisizlik bu defa işe yarayacaktır. Şimdi paranız olduğunu söylediniz. Ne kadar var?
Para yok henüz ama bunlar var bizde.
Francis bavulunu masanın üzerine koydu ve içinden havluya sarılı bir bohça çıkardı. Bohçanın içinde eski moda siyah kadifeden 3 mücevher kutusu vardı. Francis kutuların pirinç kopçalarını açınca Rachel'ın nefesi kesildi. Karşısında Lady Marchmont'un zümrüt elmas tokalı 3 sıralı muhteşem inci kolyesi duruyordu. Francis daha küçük 2 kutu daha açıp kolye ile uyumlu küpeleri ve bilekliği gösterdi. İnciler siyah saten üzerinde parlıyor, zümrüt ve elmaslar göz kamaştırıyordu. Ailesi Hatton Garden'da dükkan sahibi olan Rachel bunların servet değerinde olduğunu hemen anladı. Böyle bir şey beklemiyordu.
Bunlar çalıntı mı? Yakalanırsak başımız belaya girer. Binlerce sterlin değerinde olmalılar.
Hepsi benim. Miras kaldılar. Çantada daha fazlası da var. Birazdan onları da ya da en azından bir kısmını dün gece tanıştığım bir adama göstermeye gideceğim. Fransa'daki ajanların bize yeterince para karşılığında yardımcı olacağına inanan Özgür Fransa ordusundan bir albay. Daha fazlasını bilmesen daha iyi. Şimdi bir kısmını vereceğiz, kalanını da kızlar gelince ödeyeceğiz.
Tehlikeli bir plan ama kızları kurtarmak için başka bir yol düşünemiyorum. Herhangi bir şansımız varsa onları kaderine terk etmek kötü bir tercih olur. Bu yüzden onlara yardım etmeliyiz. Riskli olsa da olmasa da.
Tani'ye metin olmasını söyle dedi Rachel. Yine hamile biliyor musun? Hemşire çok erken hamile kaldığını söyledi. Anna daha geçen Kasım'da doğdu. Bruno'nun Şubat'ta izni vardı. Bu bebek de Ekim'de doğacak. Tani'nin sağlığı bir süredir pek de iyi değil dedi Francis. Mücevher kutularını kapadı ve tekrar bavula koydu.
Rachel ayağa kalktı. Bazı cevaplar alır almaz sizinle iletişime geçeceğiz. Bir şey daha var. Tani kız kardeşlerini köyünüze geldiklerinde kısaca görebilir. Ama hemen yola çıkmaları gerekiyor. Ondan sonra Tani onların Londra'nın neresinde olduklarını da benim kız kardeşimin ve ailesinin adını da bilmeyecek. Bu hem kızlar hem de Tani için üzücü olacak. Ama bildikleri her şey onlar için risk oluşturur. Bruno için de. Bunu Tani'ye anlatmanız lazım. İkizlerin güvende olması ona yetmedi.
Francis ile Evangeline onu ikna edeceklerine söz verdiler.
İyi şanslar Rachel.
Size de iyi şanslar.
Ön kapı arkalarından kapanırken Rachel'ın iki kişi ve daha yüz binlerce insan var diye bağırdığını duydular.
Evangeline metroya inerken Francis artık gündüz kalabalığıyla dolup taşan sokakta yürüdü. Planın Lily ve Clara'yı bu kadar açıkça gizleme kısmının işe yarayacağı konusunda itiraf etmek istediğinden daha endişeliydi. Ama kalabalık caddeyi yetkililerin gözünden görmeye çalıştı. Yiddiş olduğunu düşündüğü konuşmalar kulağına çalındı. Başörtülerini Rachel gibi bağlamış, ellerinde alışveriş sepetleriyle çocuklarını gezdiren kadınlar vardı. Aslında kapkara giyinmiş çocuklar omuz çantalarıyla her yerdeydi. Oğlanlar tepelerine oturttukları küçük başlıklar takıyorlardı, saçları örülmüştü. Kızlar da tıpkı anneleri gibi kalın çoraplar ve neredeyse ayak bileklerine gelen etekler giymişlerdi.
Francis ajanların bile Tani'nin basit planından daha iyisini yapamayacaklarını anlayınca yavaş yavaş gülümsedi. Sıkı bağlara sahip Tottenham Yahudi cemaatinde Lily ile Clara başta sırıtabilirdi ama Rachel cemaatin onları hemen koruyacağı, kalın çorapları ve siyah elbiseleriyle kalabalıkta fark edilmeyecekleri konusunda güvence vermişti.
Francis bir metro istasyonu buldu, bilet aldı. Tulumunu çıkarıp güzel bir elbise giymek, saçlarını kabartmak için bir yer bulmak zorundaydı.
2 saat sonra göz kamaştırıcılığına kavuşmuş halde bavulun sapını sıkıca tutarak Coach and Horses'a duman kaplı kasvetli bara girdi. Dikkat çekecek biçimde durdu, saçlarını geriye attı, içerideki her erkeğin gözleri ona çevrilince albay herhangi biri onu sıkıştırmadan önce hızlı adımlarla yanına gitti. Ah maşer, bayan Falconli. Elini beline koyarak onu bir masaya yönlendirdi.
Francis yüzünde cesaretlendirici bir gülüşle otururken adamın ruh halini anlamaya çalıştı. Albay şarap sipariş etti. Sigara ikram etti ve gösterişli bir jestle eğilip yaktı. Francis elini onun elinin üzerinde tuttu. Sanki onu sabit tutmak istermiş, sonra da okşarmış gibi geri çekti. Dudağına bulaşan bir parça tütünü de diliyle alınca albayın nefesleri hızlandı. Bu bir kedi fare oyunu olacaktı ve Francis flört etmenin ona ne kadar yarayacağını, takas etmeye hazır olduğu mücevherleri hangi noktada göstermesi gerektiğini iyi hesaplamalıydı.
Albay pazarlığın bir parçası olarak onu üst kata çıkmaya ikna edince olacaklardan korkuyordu. Onu sarhoş etmek için elinden geleni yapacaktı ama en kötü durumda bile Şangay polisinin dersleri hafızasında tazeydi. Uygulamaya geçirmeye gerek kalmamasını umdu.
O sırada Evangeline 5 durak kuzeyde hastane yakınlarındaki durakta indi. Metro girişinde çilek satan tek kollu adamdan Richard için bir sepet çilek aldı. Çiçekleri göremese de çilekleri tadabilirdi. Başka bir koğuşa taşınmıştı ve Evangeline haftalık ziyaretinde tüm gününü onun yanında geçirmiş, ona kitap okumuş, çarşaflarını düzeltmiş, yudum yudum su vermiş ve Crowmarsh Priors'ın son haberlerini anlatmıştı. Fakat ne yaparsa yapsın Richard pasif ve tepkisiz kalmıştı. Hemşireler durumu şok diye tarif ederek ona güvence veriyordu. Richard çoğu zaman uyuyor, Evangeline'de sessizce oturup kendisinin ne yapacağını düşünüyordu. Hastanede bir doktor az önce onu muayene etmiş, bulantı ve baş dönmesinin hamilelik nedeni olduğunu doğrulamıştı. Evangeline bebeğin kaç haftalık olduğunu sorunca doktor bezginlikle cevap vermiş.
''Son adetiniz ne zamandı?'' diye bağırmıştı. ''Tek yapmanız gereken geriye saymak.''
Dudaklarını ısıran Evangeline son adetinin Loran'ı görmeden önce mi, sonra mı olduğunu hala hatırlayamıyordu. Onun ikileminden haberi olmayan doktor Richard'a haberi henüz vermemesini, onun biraz güçlenmesini beklemesini tavsiye etmişti. Evangeline Francis'i eve gitmek için yarına kadar beklemeye ikna etmişti. Çünkü Loran o gece Londra'ya geliyordu ve ne kadar zor olsa da Evangeline onunla yüzleşmek zorunda olduğunu biliyordu. Muhtemelen son kez. Kuzeniydi, eski evine ve ailesine tek bağı oydu ve onu o kadar uzun süre ve çok tehlikeli bir şekilde sevmişti ki artık sevmediğinin farkına varması hem şok hem de kurtuluş olmuştu. Yine de sürekli Fransa'ya gidip gelen Laura'nın güvenliğinden endişeleniyordu. Bebek hakkında bir şey söyleyip söylemeyeceğinden emin değildi. Laura öfkelenecekti ama bebek melez olursa... Hayır, ona söylemeyecekti. Bebek melez olursa Laura'na güvenemezdi. Saat 6'da yavaş yavaş hastaneden çıkıp metroya yürüdü. Ne söyleyeceğini hala bilemiyordu. Daha sonra Soho'daki loş bir kafede Loran ile bira içip günün özel yemeğini yediler. Yalancı ördek. Bir ördek patates ve eski şalgamdan yapılsaydı tadı böyle olurdu dedi Loran. Korkunç. Gerçi Paris'te yemek bulmak bile sıkıntılı. Farklı görünüyordu. Daha ince, daha yaşlıydı. Artık çocuk değildi. Ördeğini ve sosunu hızla yedi. Sonra Evangeline'inkini de bitirdi. Tatlı olarak reçelli ruloları vardı. Bu da korkunç diye mırıldandı Lawrence. Surat yapıp biraz daha bira içti. Richard'ı ne zaman taburcu ediyorlar?
Yakında. Lady Marchmont'un evi bitince Richard'ın toparlanırken kullanabileceği bir yer de olacak. Penelope'un evinde çok merdiven var. Zaten biz orada 3 sığınmacı, Tani ve çocuklarda tıkış tıkış yaşıyoruz. Ama önce konuşmamız lazım.
Loran hemen sözünü kesti. Benim bir işim var tatlım diye bağırdı sabırsızca. Beni sürekli Fransa'ya gönderip duruyorlar, rahat bırakmıyorlar. Ne hakkında olduğunu söyleyemem, durum böyle. Şu konuşma işlerini bırak.
Masanın altında ayaklarından birini sinirle yere vurmaya başladı. Yeni bir tikti bu. ''Sadece günden güne yaşamayı başarabiliyorum. Bana Fransız kimliği verdiler. Ama Naziler sahte kimlikleri sıkı araştırıyorlar.
Özellikle de Paris'te, oraya son gidişimde çok korktum. Gestapo bizi durdurdu, birilerini aradı, evrakında sorun görmediler. Ama tam arkamda bazı çocukları sahte evraktan tutukladılar. De Gaulle yakalanmama ramak kaldığını duyunca bir arkadaşını arayıp bana yeni bir kimlik ayarlattı. Savaş Bakanlığındaki genç biri yapmış, en iyisinin o olduğunu söylüyorlar. Kimse gerçeğinden ayıramıyormuş. Ama biliyorsun, omzunu silkti.
Loran, sana söylemem gereken...
Sahneden gelen seri trompet ve zil sesleri Evangeli'nin sözlerini boğdu. Loran hemen konuyu değiştirdi. Çok fazla endişeleniyorsun. Bu grubu bir dinle bak. Bazen müzisyen eksikleri olunca ben eşlik ediyorum. Bir tanesinin abisi Glenn Miller'la çalışıyormuş. Birlikler için çalmaya geldiklerinde bana iş verebileceklerini söylüyor. İşe bak.
İkisi içinde sigara çıkardı ve önce Evangeli'ninkine, ardından kendi sigarasını yaktı. Evangeli'nin boş kadehine baktı. Ne zaman kalkıp gideceğine karar vermeye çalıştı.
Loran masaya vurunca yerinden sıçradı. Tempo hızlanmıştı. Haydi şekerim, dans edelim de şu lanet savaşı unutalım.
Ani bir istekle onu sandalyesinden kaldırdı, piste çıkardı ve etrafında döndürmeye başladı.
Ike ceketleri giyen, Dipnot Eisenhower ceketleri ya da diğer ismiyle Ike ceketleri, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Amerikan ordusu için tasarlanan, bele kadar inen bir ceket türü.
Ike ceketleri giyen üç Amerikalı asker dans edenleri köşeden izliyordu. Biraları geldiğinde tadına bakıp surat ekşittiler. Londra'daki ilk geceleriydi. Gözleri karanlığa alışınca içlerinden biri keskin Georgie aksanıyla
''Orospu çocuğu, şuna bakın'' dedi.
Yanındaki askeri dürttü.
''Bu kız apaçık beyaz ama şu renkli adamla dans ediyor.''
''Nerede?'' dedi bardaki iki yalnız kızı kesen Nebraskalı arkadaşı. Gözlerini kısıp Loran'a baktı.
''O mu? Bana beyaz gibi geldi.'' ''Biz koyu sarı deriz bunlara. Biraz beyaz kanı var ama zenci oldukları besbelli. Evine dönünce öyle bir kızla uzun süre dans edemez, emin ol. Edebileceği tek dans bir ipin ucunda sallanmak olur.''
Loran onu bir o ya da bir öteki yana döndürüp durduğundan Evangeli'nin başı dönmüştü. Loran ona sıkıca sarıldı, boynuna eğilip ''Beni takip et yeter tatlım'' dedi ve kulağını öptü. ''Yine eski zamanlardaki gibiyiz. Trenin de yarın kalkacak, tüm gece bizim.''
''Hayır, eski zamanlardaki gibi değiliz.'' diye bağırmak istiyordu Evangeli'nin. Onun peşinden Avrupa'ya geldiğinden beri hiçbir şey eskisi gibi değildi. Onu Morris'ten kurtardığına pişman değildi ama artık kalbi Loran için atmıyordu. Hastanede Richard'ın yanında olmak istiyordu. Zamanı geri alıp deniz kıyısında bir misafirhanede olmak, onunla bir kanepeye kıvrılmak, Richard'ın tren istasyonunda kollarını açıp Albert Hawthorne'un izlemesini aldırmaksızın ona doğru koştuğunu görmek istiyordu. Ona bebek sahibi olacaklarını söylemek istiyordu, kaçmak istiyordu. Hayatına geri dönmek istiyordu.
Dans bitince Evangeli masadan çantasını aldı ve tam olarak bunu yaptı. Arkasına bakmadan gitti. Alkış tutup biz istemekle meşgul olan Loran, abisi Glenn Miller'la çalan müzisyen tarafından sahneye davet edildi. Evangeli'nin Loran'ın bir süre daha onun yokluğunu fark etmeyeceğini biliyordu.
32. ayrımın sonu. Sayfa 284.